Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Nasr suresinin 1 ila 3. ayetlerini dinliyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العلي.
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü O tevbeleri çok kabul edendir.
Tarhan'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla, Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 17 Ordibehesht 1400, Hicri Kameri 24 Ramazan 1442 ve Miladi Takvimle 7 Mayıs 2021 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Ehl-i Beyt Dernekleri Federasyonu Başkanı Sayın Hasan Kanaaltılı ile Dünya Kudüs Günü etrafında yapılan röportaj, İslam ülkelerinde Ramazan, İran'ın doğa harikaları ve enerji hatları, ekonomi ve siyaset adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mehtap Hamenei.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi, korsan rejimle meşru mücadeleyi sürdürün ki referandumu kabul etmek zorunda kalsın ifadelerini kullandı. Tahran'ın ana meydanlarında Kudüs günü etkinlikleri düzenlendi. Arap ülkeleri halkları Dünya Kudüs gününde Filistin ülküsüne bağlılıklarına vurgu yaptılar. Hamas hareketi temsilcisi Filistin halkının direnişi taştan füzeye taşındı ifadelerini kullandı. Ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı Siyonistler ilişki inşaatının sürmesini eleştirdi. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Siyonist rejimin düşüş ve zevale doğru sürecinin başladığını ve bu sürecin aralıksız devam edeceğini belirterek, korsan rejim ile meşru mücadeleyi sürdürün ki referandumu kabul etmek zorunda kalsın vurgusunda bulundu. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, mübarek Ramazan ayının son cuma gününde Kudüs günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, İslam dünyası ve direniş ekseni lehine güç dengesinin ciddi bir şekilde değiştiğini işaretle, buna karşın Amerika ve Siyonist rejimin gücünün açık bir şekilde azaldığını, birkaç zayıf yönetimin ilişkilerini normalleştirmesinin işgalci rejimin zeval sürecini engel olamayacağını belirtip, işgal altındaki topraklarda siyasi düzenin belirlenmesi için tüm Filistinlilerin temel sakinlerinin referandum hakkı doğrultusundaki mantıklı talebin icra olunmasına da vurgu yaparak şöyle buyurdu. Korsan rejimiyle ahlaki ve meşru mücadelenizi o kadar sürdürün ki bu ilerici talebi kabul etmek zorunda kalsın. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Filistin meselesini İslami ümmetin en önemli ve en canlı meselesi olarak adlandırıp şöyle buyurdu. Zalim emperyalist bir düzenin siyasetleri bir milleti evinden uzaklaştırmış ve terörist bir rejim ve yabancı insanları oraya yerleştirmiştir. İslam İnkılabı lideri Siyonist rejim İsrail'in derinden sarsılmış kuruluş mantığına da değinerek sözlerine şunları ekledi. Avrupalılar kendi itiraflarına göre 2. Dünya Savaşı yıllarında Yahudilere zulmetmişlerdir. Ancak Yahudilerin intikamlarını Batı Asya'da bir milleti evinden barkından etmekle bu topraklarda feci katliamlar yaparak almalarını istiyorlar. İşte bu şekilde insan hakları ve demokrasi ile ilgili yalan dolan iddialarını temize çıkarmak istiyorlar. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Siyonistlerin ilk günden itibaren Filistin'i terörizm üsleri haline getirdiğini de hatırlatarak şöyle buyurdu. İsrail bir ülke değil, Filistin milletine karşı ve diğer Müslüman milletlere karşı terör üssüdür. Bu yüzden onunla mücadele etmek, zulüm ve terörle mücadele etmek herkesin görevidir. İslam İnkılabı lideri günümüz dünyasının durumu ve güç dengesinin İslam dünyasının lehine olduğuna vurgu yaparak Amerika ve Avrupa'da Amerika seçimleri ve iddialı yöneticilerin fiyaskoları ve de Amerika ve Avrupa'nın koronavirüs pandemisi ile ilgili başarısız mücadeleleri ve yaşadıkları utanç verici olaylar gibi görülen gelişmelere değinerek sözlerine şunları ekledi. Bunlar Batı kampının zeval ve düşüşünün göstergeleridir. İslam İnkılabı lideri Batı'daki bu hallerin arttığını sırada İslami milletin yetenekleri ve kabiliyetlerinin geliştiğini değinerek şöyle buyurdu. Direniş güçlerinin en hassas İslami bölgelerde gelişmesi ve savunma ve taarruz gücünün artması, Müslüman milletlerdeki farkındalığın ve ümidinin artışın göstergesidir. İslami sloganlara ve şiarlara eğilimin bilimsel gelişme, bağımsızlık ve özgüven artmasının göstergesidir. Bu da daha iyi bir gelecek vaat etmektedir.
Dünya Kudüs günü törenleri ve etkinlikleri kendiliğinden gelişmiş bir surette, arabalar ve motosikletlerin katılımıyla İran başkenti Tahran'ın ana meydanlarında sağlık protokollerine uygun bir şekilde düzenlendi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Filistin bayrağı Cuma günü Tahran'ın Filistin meydanında dalgalandırıldı. Ayrıca işgalci Siyonist rejim ve Amerika'nın bayrakları da yakıldı. Bu etkinliğe ve gösterilere katılanlar Lübnan Hizbullah Hareketi ve Filistin bayrakları taşıyorlardı ve gaspçı Siyonist rejime duydukları nefreti dile getiriyorlar. Koronavirüsün yayılması ve İslami Tebligat Teşkilatı Koordinasyon Kurulu'nun duyurusu nedeniyle bu yıl İran'da Dünya Kudüs Günü gösterileri ve yürüyüşleri yapılmayacak. Protestolar sanal ve siber ortamda düzenlenecekti.
Koronavirüs kısıtlamaları her yıl büyük yürüyüşlerin şeklini değiştirdiği gibi Kudüs gününün yürüyüşleri ve protesto şeklinde değiştirdi. Ancak bu yürüyüşlerin temeli olan zulümle mücadele ve Kudüs'e destek ilkeleri yerindedir. Muhabirimizin haberine göre Irak halkı Cuma günü Dünya Kudüs Günü bağlamında ülkenin farklı şehirlerinde yürüyüşler düzenleyerek Filistin halkına her zaman destek çıkacaklarını duyurdular. Bahreyn'de Müslümanlar gece saatlerinde Kudüs Günü gösterileri düzenleyerek Siyonist rejim ve Amerika aleyhine sloganlar attılar. Lübnan'da Kudüs'ü destekleyen Filistinli ve Lübnanlı direniş gruplarının üst düzey üyeleri arasında bir sempozyum düzenlendi ve toplantıda hazır bulunanlar dayanışma ve birliği Siyonistlere karşı bir çözüm olarak tanıttılar. Dünya Kudüs gününe denk gelecek şekilde Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti, İrşad ve Hac Bakanlığı, San'a'da Destekten İhanete Filistin Davası başlıklı bir konferans düzenledi. Konferansa katılanlar bugünün amacının yeniden organize olmak olduğunu belirttiler ve pusulayı doğru yönde ayarladığını ve Filistin meselesinin tekrar dikkatlerin odak noktasına yer aldığını vurguladılar.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Dünya Kudüs Günü'nü işgalciler ile normalleşmeye karşı çıkma günü olarak adlandırdı. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İsaf Cihangiri, Cuma günü Uluslararası Kudüs Günü bağlamında bir tweet attı. Kudüs Günü işgali normalleşmesine karşı savaşmak için bir gün, unutturmasına karşı savaşmak için bir gün ve Filistin tarihini yeni nesillere aktarmak için bir gün. Cihangiri sözlerine şunları ekledi. Filistinli çocuklar eve dönmeleri gerektiğini unutmamalı. Ayrıca İran Hükümet Sözcüsü ve Sosyal İletişim Başkan Yardımcısı Ali Rabi'i bugün Dünya Kudüs Günü münasebetiyle bir notta Kudüs konusunun sadece İran İslam Cumhuriyeti'nin önceliği olmadığı, İslam ümmetinin ve bağımsız ülkelerin ve önde gelen özgürlükçü ve adalet talep aydınlarında önceliği olduğunu belirtip sözlerine şunlar ekledi. Kudüs ve Beytul Mukaddes meselesi sadece kutsal bir yer olarak değil, aynı zamanda büyük İslam kültürü ve dinine karşı olan Siyonizm denen bir fırkanın işgalciliğinin simgesidir.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın İran'daki temsilcisi, Filistin halkının direnişi taştan füzeye kadar gelişti ve şimdi de Siyonist rejime yönelik tehdit sayılıyor dedi. İran'ın verdiği habere göre Halit El-Kaddumi, Filistin halkı İran İslam Cumhuriyeti başta olmak üzere direniş hareketinde dostlarımız ve kardeşlerimiz arasında stratejik ittifaklar kurulması da dahil olmak üzere kapsamlı bir direnişe tanık oluyor dedi. Kaddumi şöyle dedi, İsrail kanser tümörüdür ve ortadan kaldırılmalıdır diyen İmam Hümeyni'nin sözlerine göre Filistinlilerin kanına karışan bu Siyonist paraziti ortadan kaldırmalıyız. Hamas hareketi de Cuma günü yaptığı açıklamada Siyonist rejime karşı mücadelenin Şeyh Cerrah, Babel Amud mahallesi ve Mescid-i Aksa'da devam ettiğini duyurdu. Hamas yaptığı açıklamada özellikle Batı Şeria ve 1948'den beri işgal altındaki topraklardaki Filistin halkını Kadir ve İtikaf gecesi bayram sabahına kadar Mescid-i Aksa'da kalmaya çağırdı. Hamas ayrıca yurt dışındaki tüm Filistinlileri, Müslüman ve Arap ümmetini Kudüs için ayağa kalkmaya ve işgalcilerin Aksa Camisi'ne karşı saldırılarına karşı koymaya çağırdı.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı Uluslararası İşler Özel Yardımcısı yaptığı açıklamada Siyonist rejim İsrail sosyopolitik çıkmazla karşı karşıya kalmıştır ifadelerini kullandı. Hüseyin Emir Abdullahyan, Perşembe akşamı İran Televizyonu 2. kanala verdiği demeçte şunları belirtti. Son yıllarda Siyonistler çok katmanlı iç krizler nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile ilişkilerinin normalleşmesini büyük ölçüde abarttılar. İran İslami Şura Meclisi Başkanı'nın Uluslararası İşler Özel Yardımcısı şunları kaydetti. Netanyahu, İran'ın nükleer meselesini abartıp İran'ın atom bombası yapma peşinde olduğunu iddia ederek iç krizlerini ve sorunlarını örtmeye çalıştı. Emir Abdullahyan sözlerine şunları ekledi. İran, Siyonist rejimin hırs ve saldırılarına karşı direnişi ve dayanışı ilke olarak görüyor. İran İslami Şura Meclisi Başkanı Uluslararası İşler Özel Yardımcısı ayrıca şunları belirtti. İran ayrıca Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar da dahil olmak üzere tüm gerçek Filistinliler arasında bir referandum düzenlenerek Filistin sorununa siyasi bir çözüm ve demokratik bir çözüm getirilmesini önerdi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin topraklarında Siyonist yerleşim alanları inşa etme sürecini devam etmesini eleştirdi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın bildirisinde şu ifadelere yer verildi. İsrail'in uluslararası toplumun tüm çağrılarına rağmen Batı Şeria ve Kudüs'te yasa dışı yerleşim birimlerini genişletmeye devam ettiği, ayrıca aldığı yıkım ve müsaade kararlarıyla işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinlileri tahliye etmeye yönelik sistematik girişimlerini sürdürdüğü görülmektedir. Bu çerçevede son dönemde Kudüs'ün güneydoğusundaki Harhoma'da 540 yeni yerleşim birimi inşası planının onaylanmasından, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah semtinde Filistinli ailelerin evlerine yönelik tahliye kararlarından ve İsrail kanunlarına göre de yasa dışı kabul edilen ruhsatsız küçük yerleşimlerin yasallaştırılmasına yönelik girişimlerden büyük endişe duyuyoruz. İsrail'in uluslararası hukuka aykırı şekilde sürdürdüğü söz konusu politikalar, iki devletli çözümün önündeki en büyük engeli teşkil etmeyi sürdürmektedir. Uluslararası toplumun sorumluluk sahibi üyelerini söz konusu hukuk dışı uygulamalara karşı daha güçlü tepki vermeye davet ediyoruz. Siyonist rejim mahkemesi pazar günü Şeyh Cerrah mahallesindeki birkaç Filistinli aileye evlerini tahliye etmeleri emri verdi. Bu yasa dışı mahkeme bu mahalledeki diğer Filistinli aileleri de Ağustos ayı başına kadar mahalleyi terk etmelerini istedi. Siyonist rejimin bu girişiminin ardından yüzlerce Filistinli işgal altındaki Kudüs'te protesto gösterisi düzenledi. İşgalci İsrail rejimi ise bu gösterileri şiddetle bastırdı.
Siyonist rejim İsrail güçleri Kuzeybatı Şeria'da iki Filistinli genci kurşun sıkarak şehit etti. Arap 48 haber sitesine göre Filistinli kaynaklar bugün Siyonist askerlerin Ürdün Nehri'nin kuzeybatısındaki Salem kontrol noktasında Filistinlilere saldırdığını ve onlara ateş açtığını duyurdu. Filistinli kaynaklar çatışmada iki genç Filistinlinin şehit olmasının yanı sıra başka bir gencin de ağır yaralandığını bildirdiler. Geçen çarşamba gecesi de Siyonist rejim İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli sivillere ateş açarak bir genci şehit düşürüp iki Filistinliyi de yaraladı.
Berjam Nükleer Anlaşması 4. Ortak Komisyonu oturumu İran ve 4+1 grubunun temsilcilerinin katılımıyla Viyana'da son buldu. İran'ın verdiği habere göre bugün Berjam Ortak Komisyon oturumlarının düzenlenmesiyle tekrar başlayan 4. tur müzakere görüşmeleri sona erdi. Tüm taraflar bir kez daha en kısa zamanda sonuca ulaşmak istemeleri konusunda ciddi olduklarına vurgu yaptılar. Katılımcılar Amerika'nın Berjam Nükleer Anlaşması'na geri dönme olasılığını tartıştılar ve anlaşmanın tüm taraflarca tam ve etkili bir şekilde uygulanmasını garanti altına almayı da ele aldılar. Ayrıca taslak metinler üzerinde uzman ve teknik istişarelerin ve çalışmaların derhal başlayacağını da kararlaştırdılar. Berjam Nükleer Anlaşması görüşmelerin 4. turuna katılmak üzere Perşembe akşamı Viyana'ya giden İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyit Abbas Irakçı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi ile bir araya geldi ve İran'ın görüşmelerdeki en büyük önceliği İran milletinin çıkarlarıdır dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Amerikan Başkanı, Trump hükümetinin başarısızlık mirasına bağlı kalmak ve onun siyasetlerinden uzaklaşıp nükleer anlaşma taahhütlerine geri dönme arasında birini seçmelidir açıklamasında bulundu. İran'ın Cuma günkü haberine göre Said Hatipzade Amerikan NBC kanalındaki Morning Joe programına katılarak Amerika Birleşik Devletleri ile doğrudan ya da dolaylı diyaloğa gerek olmadığını belirtip şu açıklamada bulundu. Tüm yaptırımların bir defaya mahsus olmak üzere tamamen kaldırması dışında herhangi bir eylem Tahran için kabul edilemez. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü şunları kaydetti. Trump yönetiminin İran'a karşı maksimum baskı politikası, Washington için maksimum yenilgiden başka bir şeyle sonuçlanmadı. Ancak şu anda erişilebilir olan husus Berjam Nükleer Anlaşması metnidir. Öyle bir anlaşma ki herkesin ona bağlı kalması gerekir. Hatipzade İran'ın ulusal güvenliği konusunda asla kimseyle pazarlık yapmayacağını vurguladı ve Tahran savunma araçları ve ulusal güvenliği konusunda müzakere veya taviz vermez diye konuştu.
İran Sağlık Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanlığı koronavirüs ile ilgili son rakamları paylaştı ve şöyle bir açıklamada bulundu. 335 COVID-19 hastanın bir gecede hayatını kaybetmesiyle İran'da bu hastalıktan hayatını kaybedenlerin sayısı toplam 74.241'e ulaştı. İran Sağlık Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi bugün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Dünden bugüne kesin tanı kriterlerine göre ülkede 17.076 yeni COVID-19 hastası tespit edildi. 2.685 kişi bu hastalıktan hastaneye yatırıldı. Ülkede toplam COVID-19 hasta sayısı 2.627.094'e ulaştı. İran Sağlık Bakanlığı bu açıklamada şu ifadeleri de yer verdi. Şimdiye kadar 2.074.089 hasta iyileşti veya hastanelerden taburcu edildi.
Kahire ile Ankara arasındaki diplomatik ilişkileri normalleştirmesi müzakerelerinin ilk turun son bulmasının ardından Türkiye Cumhurbaşkanı bu ülkenin Mısır milletiyle tarihi ilişkilerini bir kez daha geri kazanmak istediğini belirtti. El Alemin'in verdiği habere göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını kıldı. Üsküdar'daki Hazreti Ali Aleyhisselam Camisi çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Türkiye Cumhurbaşkanı yeni anayasal çalışmaları hakkında milletin genelinin kabul edebileceği bir yeni anayasayı inşallah çıkartalım istiyoruz dedi. Erdoğan, dış politikada Türkiye birilerinin çeki düzen vermesi gereken bir ülke değil. Tam aksine Türkiye dimdik ayakta durabilen bir ülke ifadelerini kullandı. Mısır ve Türkiye 8 yılın ardından ilk kez Kahire'de görüştüler. Bu müzakerelerin ilk turu böylece sona ermiş oldu.
Ve İngiltere'nin başkenti Londra'daki Ilford İslam Merkezi'nin dışında yer alan bir cami, İslam karşıtı gruplar tarafından saldırıya uğradı. Saldırıda 5 kişi yaralandı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz, neden Filistin-İsrail çatışması bitmiyor başlığı altında. ...2021 Dünya Kudüs Günü'nde neden Filistin-İsrail çatışmasının bitmediği gibi önemli bir soru gündeme geliyor. Eğer Filistin-İsrail çatışmasının başlangıcı ve temelini 1917 yılı Balfour Deklarasyonu olarak kabul edecek olursak, bu çatışma üzerinden bir asra aşkın bir süre geçmiş olur. Bugüne kadar hiçbir çatışma ve anlaşmazlık bu kadar sürmemiştir. Geçen asırda iki dünya savaşı, süper güçler arasında soğuk savaşı, dünyanın çeşitli bölgelerinde onlarca savaş ve kriz ve ülkeler içinde iç kargaşa ve savaşlar ve son zamanlarda da Batasya bölgesinde IŞİD terörizm meselesi son buldu. Fakat Filistin ve İsrail savaşı hala devam ederken son bulmasına dair hiçbir emarede bulunmuyor. Fakat bu çatışma neden bu kadar sürdü? Michael Bershar, Dünya Siyasetinde Kriz kitabında krizin uzun sürmesinin sebeplerinden birinin krize sebep olan neden olduğunu belirtiyor. Krize sebep olan konu genişliği ve süresini belirleyebilir şeklinde yazıyor. Filistin-İsrail çatışmasında kavga zaten çatışmanın ana sebeplerinden biridir. İsrail, Filistin coğrafyasını büyük güçlerin yardımlarıyla işgal etmiş, hatta işgal ettiği topraklara da yetinmeyerek çeşitli çalışmalar ve bu cümleden yerleşke inşaatı gibi nedenlerle işgal ettiği toprakları daha da genişletiyor. Öyle ki günümüzde Filistin coğrafyasının %15'inden daha az bir alanı Filistinler için geriye kalmıştır. Irkçı İsrail'in bu coğrafi stratejisine karşılık Filistinler kendi topraklarını geri alma konusuna vurgu yapıyor ve İsrail'i işgalci biliyor. Bu durum Filistin-İsrail çatışmasının devam etmesine sebep oluyor.
Çatışmanın bir diğer önemli sebebi kimlik ve hüviyet konusundaki kavgadır. Siyonist rejim sırf Filistin topraklarını işgal etmekle yetinmiyor, çalışmaların özünde Filistinlilerin kimliğini onlardan almak yatıyor. Kudüs ve Aksa Camisi Filistinlilerin tarihi ve dini kimliklerinin sembolü ve ana sebebidir. Filistinlilerin İsrail'e karşı iki intifadası ve ayrıca yaşanan birçok çatışma, örneğin son ayda yaşanan çatışmaların birçoğunun sebebi Kudüs'tür. İsrail rejimi Kudüs'ü Yahudileştirmeyi dünyadaki güçlerin desteğiyle takip ediyor. Bu destekler eski Amerikan Başkanı Donald Trump başkanlık döneminde doruğa ulaştı. Trump, Kudüs'ü Siyonist rejimin başkenti ilan etti ve elçiliğini de Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdı. Doğal olarak kavga konusu bir ülkenin kimliği ise, üstelik aynı zamanda tarihi ve dini kimlik ise, iki taraf arasında çatışan kavganın sona doğru yol almasını beklememek gerekir. Üçüncü sebep, büyük güçlerin irade ve rolleridir. Michael Bercher kendi kitabında büyük güçlerin bu krize son vermek istedikleri takdirde krizin sona erme ihtimalinin yüksek olacağını belirtiyor. Filistin-İsrail kavgasında büyük iradeler ve özellikle Amerika'nın kararı krizi sonlandırmaktır. Fakat tek yanlı ve sadece İsrail çıkarları doğrultusunda. Amerika ve bazı Avrupa ülkeleri dünya düzeninde İsrail'in başlıca destekçileridirler. Öyle ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ya İsrail cinayetlerini kınayamıyor veya 2334 gibi bir kararın onaylanmasında bile Amerika çekimser oy kullanıyor. Tabii ki büyük güçlerin benzer kararları Filistin-İsrail çatışmalarının sürmesine sebep oluyor. Dördüncü sebep ise her ne kadar İsrail bölgedeki bazı Arap hükümetleriyle uzlaşmasına rağmen bölge halkı hiçbir zaman İsrail'i meşru bir varlık olarak kabul etmemiştir. Aslında İsrail'e kavgada olan ise Filistin hükümeti değil, Filistin halkı ve direniş grupları kendi coğrafyalarını ve kimliklerini korumak için İsrail ile çatışma ve işgalciliğe karşı direniş yolunu seçmiştir ve bu yolda bölge halkları tarafından destek görüyor. İnsanların Dünya Kudüs Günü etkinliklerine katılması ile direnişe verdiği desteği dünyayı göstermiş oluyor.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Orta Asya ve Kafkasya Müslümanlarının Kudüs Günü kutlamaları endişesi başlığı altında. Üçüncü Dünya Kudüs Günü eşiğinde Orta Asya ve Kafkasya'daki Müslüman milletlerde dahil olmak üzere Müslüman halkların endişesi bu büyük ve değerli günü olabildiğince şanlı bir şekilde kutlamaktır. Menhus koronavirüsün dünyada salgın hale gelmesi ardından son iki yılda Dünya Kudüs Günü'nde Siyonistlere karşı sokak gösterileri ve protestoları çeşitli ülkelerdeki aydınların oturum ve toplantılar şeklinde düzenlendi. Fakat buna rağmen Siyonistlere karşı protestoların kalitesi ve içeriğinden hiçbir şey eksilmedi. Orta Asya ve Kafkasya'nın Müslüman halkı her yıl mazlum Filistin halkının acılarını paylaşarak seküler yönetici politikacıların direktiflerinin getirdiği kısıtlamalara ve Müslümanlara empoze edilen istenmeyen yasalara rağmen Filistin halkına destek görevini yerine getirmiştir. Azerbaycan Cumhuriyeti, Kazakistan ve Tacikistan gibi Orta Asya bölgesi ve Kafkasya'daki bazı ülkelerde sokak gösterileri ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya kaldı. İslam Cumhuriyeti'nin büyük kurucusu rahmetli İmam Hümeyni, İslam İnkılabı'nın zaferinden kısa bir süre sonra mazlum Filistin halkına destek hedefiyle mübarek Ramazan ayının son cumasını Dünya Kudüs Günü olarak adlandırdı. Bu büyük günde dünyanın Müslüman ve özgür insanları renk, ırk veya din ayrılıklarına rağmen ortak bir sloganla sokaklara inerek mazlum ve ezilen Filistin halkının ülkeleri yani Kudüs Şerif'in işgalden kurtarılması ve işgalciye son verilmesine destek veriyorlar.
Bu arada bu yıl Kudüs gününün büyük önem taşıdığını belirtmek gerekiyor. Büyük yenilgiler alan ve Batı Asya bölgesinde direniş akımının güçlenmesine şahit olan Siyonist rejim ve destekçileri Filistin halkına karşı açıkça komploya başvurmuştur ve bunun en bariz örneği ise ırkçı sözde asrın anlaşmasıdır. Bu bağlamda Kudüs Televizyon Genel Yayın Yönetmeni ve Siyasi Meseleler Uzmanı Nurettin Şirin şöyle diyor. Kudüs günü İslam ümmetinin kurtuluş pusulasıdır. Yani İslami ümmetin tamamen kurtuluş yolu Kudüs'ten geçiyor. Kudüs yolu sadece Filistinli bir yol değildir. Tüm Müslümanlar için ve dünya mustazaflarına aydın bir yoldur. Rahmetli İmam Hümeyni de Dünya Kudüs Günü'nü ilan ederken aynı sebepten dolayı şöyle buyurdu. Kudüs Günü sadece mazlum Filistin halkı için özel bir gün değildir. Müstekbirlere karşı mustazafların diriliş ve kıyam günüdür. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de insanlar arasında Müslümanlara karşı en acımasız kesimin Yahudiler olduğunu belirtiyor. Kur'an-ı Kerim'de var olan bu terim ve tarifler, küresel Siyonizm ve ırkçı İsrail rejimin gerçek mahiyetini gösteriyor. Böylece Siyonizm sadece Yahudilerin isyanı ile kısıtlı kalmıyor. Siyonizm ister Yahudi olsun veya olmasın, tüm dünyada siyasi, inanç, askeri ve ekonomi üsler sayılıyor ve hedeflerine hizmet eden kalelere sahiptir. Tüm bunlar küresel Siyonizm olarak bilinen akımın komutası ve tam kontrolü altındadır. Tüm bu gerçekler nedeniyle Orta Asya ve Kafkasya bölgesindeki Müslümanlar ve hür insanlar geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda tüm imkanları ile Filistin halkı ile dayanışma içinde olduğu, şartlar ne olursa olsun onların hedeflerine destek verdiğini tüm dünyaya göstermiş olduğu ve bir an önce Kudüs Şerif'in ırkçı Siyonistlerin işgalinden kurtarılmasına yardımcı olacaklarını belirtmiş oldular. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, biz Dünya Kudüs Günü münasebetiyle ilgili dünkü sohbetimizde röportajımızın birinci bölümünü sizlerle paylaşmıştık. Bugünkü sohbetimizde Ehl-i Beyt Dernekleri Federasyonu Başkanı Sayın Hasan Kanaatli ile röportajımızın ikinci ve son bölümünü sizlerle paylaşıyoruz. Hasan Hocam, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Günümüz şartlara baktığımızda biz Kudüs gününün etkisini nasıl görüp hissediyoruz acaba? Şimdi o dönemden günümüze dek Kudüs gününün anılması şimdi Filistin gelişmelerine nasıl bir etki bırakmıştır? Bu konuda nasıl açıklarsınız görüşlerinizi?
Şimdi Kudüs gününün anılması her geçen zaman Kudüs'ün lehine, Siyonizmin, işgalci İsrail'in aleyhine gelişmektedir. Yani bakınız, imamın ilk teşebbüsü Necef'te sürgündeyken vermiş olduğu bir fetva idi. Ve çok her taraftan duyulmuş, her tarafı etki altına almış bir fetva değildi. Bir müştehidin çapında, bir iştihat çapında verilmiş olan mahalli yerel bir fetvaydı. İran İslam Cumhuriyeti tesis edildikten sonra bunu dillendirmesi, dünyaya ilan etmesi bütün gelişmelerin önünü açtı. Ve arz ettiğim gibi kendisi de hep söylüyordu. Yani bunu bir avuç ideolojist gruplar bunun özgürlüğünü, bağımsızlığını gerçekleştiremezler. Sol gruplar, sağ gruplar, siyasi gruplar Filistin'in bağımsızlığını gerçekleştiremezler. Bunu gerçekleştirse Müslümanlar tekbir sesleriyle, Allahu Ekber nidalarıyla, iman güçleriyle gerçekleştireceklerdir. Nitekim merhum Erbakan da Türk halkının zihinsel anlamda Filistin hususunda canlı kalması için ve azimlerini yitirmemeleri için o dönemde güzel bir söz söylemişti. İman varsa imkan da vardır. Yani Müslümanlarda Filistin'in özgürleştirilmesine dair bir inanç vardırsa mutlaka bunun imkanını da bulacaklardır. İmam-ı Nevi Rahmetlik İran İslam Cumhuriyeti'nin üzerinden bunun özgürleştirilmesi projesini dillendirdiği zaman çok küçücük gruplarla başladı. Daha sonra Filistin'de böyle bir imkanı oluşturma imkanına sahip olamadığı için hemen bir Çin'deki Lübnan'da Hizbullah'ı tesis etti. Ondan sonra Suriye kanalından hem Hizbullah üzerinden de Filistin'deki İslami cihada ve diğer gruplara destek sağlamaya çalıştı. Daha sonra hamdolsun bu mesele gittikçe büyüyünce İran İslam Cumhuriyeti'nin üst yöneticisi olan büyük feraset sahibi, basiret sahibi, şu andaki rehberin Seyyid Ali Hamine'nin liderliğinde bu hareket daha da güçlendi ve sonunda direnç cephesinin oluşmasına vesile oldu. Yani bugün eğer İran, Irak, Suriye, Lübnan, Filistin, Yemen ve bu direnç cephesine destek olan diğer ülkelerdeki kurumlar, kuruluşlar, cemiyetler, cemaatler vardırlarsa bu gelişkinliğin, bu güçlenmenin tümünün vesilesi İmam Rahmetli'nin İslam Cumhuriyeti'nin kuruluşunda Müslümanların dikkatini o tarafa yönlendirmesi oldu. Hatta ve hatta altını kalın çizgilerle çizerek İmam rahmetullahu aleyh Filistin topraklarının Araplara ait olmadığını, efendim orada yaşayan Filistinlilere ait olmadığını, bütün Müslümanlara, bütün insanlara, bütün dinlere ait olduğunu söylüyordu. Yani İmam rahmetullahu aleyh Filistin İslam'ın toprağıdır, bir ırkın toprağı değildir dediği zaman burada Yahudileri, orada yaşayan Hristiyanları da dışlamış değildi. Kendisi defaatle açıklamada bulunuyordu. Bizim Yahudiyle Hristiyanla işimiz yoktur. Bizim işimiz Siyonizm iledir. Ve gerçekten İmam rahmetullahi aleyhim eğer fırsat verilirse niçin İsrail'e, Siyonizm'e bu kadar dikkat çektiğini de birkaç cümle içerisinde arz edeyim.
Lütfen, lütfen, lütfen.
Şunu arz edeyim ki imamın bu davasını hale dahi İslam ümmeti anlamış değildir. Şahsi kanaatimi arz ediyorum. Hale bu meseleyle ilgili Müslüman ülkeler erginleşmemiş, reşit olamamış, bir çocukluk konumunu aşamamış. Çünkü zannediyorlar ki İran Filistin meselesini siyasi olarak ele almış, kendi siyasetine alet etmiştir. Oysa ki öyle değildir. Bir Filistin meselesi vardır, bir de Siyonizm'in meselesi vardır. Siyonizm bir küresel projedir. Siyonizm imamın buyurduğu üzere bütün insanlığı küresel anlamda saran, sarmalayan bir kanserdir, bir tümördür. Yani Siyonizm dediğimiz zaman aklımıza sadece bugünkü Filistin topraklarını işgal eden 6 milyonluk bir İsrail gelmesin. Siyonizm küresel ölçekte askeri gücü olan, ideolojik gücü olan, efendime söyleyeyim kültürel gücü olan, bilimsel gücü olan çok boyutlu bir projedir. Yani şayet bugün dünyada mesela itikatlara muhalefet eden ateizm, deizm, agnostisizm, panteizm, sosyalizm, komünizm, yani bütün ideolojiler ki bu anda tevhid inancına muhalefet ediyorlar, onunla savaş içerisindeler. Bu ideolojilerin bu sapık inançların tümünün bakıyorsunuz perde gerisinde yer alanlar Siyonistlerdir. Yine askeri yönden bütün ülkelerin ekonomisini silahlara sevk eden, atom bombasıyla, silahıyla bütün dünyayı tehdit eden bu gücün arkasında yine bakıyorsunuz Siyonizmin parmağı vardır. Bütün güçlerini, zihinsel güçlerini, eforlarını farklı silahlar üretmeye ki en sonunda bu korona virüsünün dahi ben adım gibi eminim. Her ne kadar arkasında İngiltere'nin, Amerika'nın olduğunu söyleseler de yine onların bir gerisinde mutlaka Siyonistlerin bir parmağı vardır. Efendim nükleer silahların dışında konvansiyonel silahların dışında şimdi de biyolojik silahlar üretmeye başladılar. Ve yine bakıyorsunuz bütün insanlığı ilgilendiren diyelim insanlığın besi kaynağı olan gıdaların genleriyle, genetikleriyle uğraşanlar, onları bozanlar, insanlığı zehirleyenler yine bakıyorsunuz ki Siyonistlerdir. Yani Siyonizm bir küresel projedir. Sadece Müslümanları ilgilendirmiyor. Bütün insanlığı, 8 milyar insanların tümünü ilgilendiren bir tümör meselesidir. Aslında İmam Hüseyin rahmetullahi aleyhin bütün insanlığın dikkatini çekmek istediği şey de bu meselelerdir. Yani diyorlar ki biz İsrailsiz, İsrail'si derken Hazretliğin gibi o bölgedeki o dar bir çerçeve içerisinde yer alan işgal gücü değildir. Yani biz Siyonizmsiz bir dünya istiyoruz. Bunlar dünyada var oldukları müddetçe, bu zihniyet dünyada var olduğu müddetçe dünyaya rahatlık yoktur. Dünya huzur bulmayacaktır. İnsanları ya savaştırarak, ya zehirleyerek, ya özgürlüklerini ellerinden alarak, ya efendim mesulün biyolojik silahlarla, diğer silahlarla insanları birbirlerine katlettirerek insanların başına büyük belalar, musibetler açacaklardır. Bunun nedenini de incelediğimiz zaman bakıyoruz ki inançlarından kaynaklanan bir meseledir. Tevrat demiyorum, Tevrat'a şerh olarak yazılan Tor anlamındaki 20 ciltlik bir kitabına bakınız. Orada Siyonist Yahudiliği tarif ederken Yahudiliğin bir kavim dini olduğunu, bir ırk dini olduğunu beyan ediyor. Ve öyle bir ırklar ki bunlar kendi inançlarına göre Allah-u Teala bunları öğretmen olarak yeryüzünde var etmiştir. Yani bütün mesajlarını bunların üzerinden dünyaya vermek istemiştir. Ve bunlar yer yer Allah'la barış içerisinde olurlar, yer yer Allah'la savaş içerisinde olurlar. Allah'ın yerini almak istiyorlar. İsrail dedikleri zaman Hazreti Yakup peygamberle Allah'ı güreştiriyorlar ve Allah'ı buna mağlup ettiriyorlar. Dolayısıyla böyle bir zihniyet eğer iş başında olur ise ve bu düşünce bütün insanların en küçücük gözelerine kadar işler ise farklı kanallarla insanlık hiçbir zaman huzur bulamayacaktır. Bunun için İmam rahmetullahi aleyh Filistin üzerinden özellikle Siyonizmin her ne kadar yer yer İsrail ismi kullanmışsa da Siyonizmin nasıl büyük bir tehlike olduğunu bütün insanlığa anlatmak için bu mesajı ta o dönemden vermiştir. Ama arz ettiğim gibi bunlar hatta modern devlet ki bunların 20. asrının 19. asrının projelerinden birisidir. Modern devlet diye yeryüzünde var etmiş oldukları bu yönetim sistemine dahi kendi inançlarını empoze etmişler. Laisizmi, demokrasiyi sözde getirmiş bunların en küçücük hücrelerine kadar işlemişler ve kimi yöneticileri kendi kontrolleri altına almışlar, kimilerini yedeklerini almışlar. Örneğin Arap krallıklarıdır, Ali Suud'dur, her ne kadar isimleri Müslüman olsa da bu tür ülkelerin yöneticilerini ipini ellerine almışlar, yedeklerini almışlar. Bazı İslam ülkeleri ki sözde demokrasiyle yönetiliyor, bunlara da modern devlet dedikleri laisizm sistemini kabullendirmişler. Bunları da dolaylı olarak yedeklerine almışlar. Ve onlar üzerinden Resulün kültürlerini, ideolojilerini, ekonomik sistemlerini, liberal ekonomi dedikleri sömürünün en büyük ayağı ve sinsi bir gücü olan o meseleyi de bunlara getirmiş, kabul ettirmişler. Dolayısıyla insanlığın İmam Hüseyin'i rahmetullahi aleyha geç de olsa anlayıp büyük bir minnet hissi duyacaklarını ümit ediyorum ve böyle düşünüyorum.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Dünya Kudüs Günü münasebetiyle ilgili Ehl-i Beyt Dernekleri Federasyonu Başkanı Sayın Hasan Kanaatli'nin görüşlerini dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam ülkelerinde Ramazan.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayının İslam ülkelerinde nasıl karşılandığını ve hangi merasimlerin yerine getirildiğini ele aldığımız dizi sohbetimizin 23. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Her bölümde bir ülkenin Ramazan etkinliklerini anlattığımız bugünkü sohbetimizde Filistin'de bu ayla ilgili gelenek ve görenekleri ele almak istiyoruz. Birlikte dinleyelim.
Filistin kutsal topraklar olarak ün yapan bir ülke. Filistin'in nüfusu yaklaşık 8 milyon. Filistin ve Beytülmukaddes, Enbiya diyarı, ilahi dinlerin çıkış noktası ve Müslümanların ilk kıblesi olarak her daim ilgi odağında olmuştur. Filistin, medeniyetlerin kesiştiği noktadır.
İşgal altındaki Filistin'de yaşayan Müslümanlar da mübarek Ramazan ayı için özel gelenekleri ve görenekleri vardır. Nitekim Siyonistlerin ülkelerini işgal etmesi bile onları Ramazan geleneklerinden vazgeçirememiştir. Gerçi her yıl mübarek Ramazan ayı gelince Siyonistler tarafından birçok sıkıntı ile karşılaşıyor ve sorunlarla mücadele ediyorlar.
Filistin Müslüman Mücahit Genç Ahmet, Filistin'de Ramazan havası diğer ülkelerden çok farklı olduğunu belirtiyor. Ahmet, her şeyden önce Filistin toprakları Siyonistlerin yıllardır devam eden cinayetleri ve acımasızlığı ile karşı karşıya kaldığını, fakat Siyonist askerlerin Filistin'de artan cinayetleri ve sürekli şiddet uygulamalarına rağmen Ramazan ayında kadın erkek, genç yaşlı sokakları ışıklar ve bayraklarla bezediklerini belirtiyor Ahmet. Bu şenliğe mübarek Ramazan ayı arifesinde ve özellikle ay hilali rasat edilince başladıklarını ifade ediyor.
Mübarek Ramazan ayı başlar başlamaz Filistinli Müslümanlar namaz ve ibadetleri için camilere akın ediyor. Bu ayda Filistinli çocuklar ellerinde fenerlerle sokakları ve mahalleleri dolaşarak sevinç gösterisinde bulunuyor. Bazı yıllar hava sıcaklığı oruç tutmayı gerçekten zorlaştırıyor. Ancak bu zorluktan başka milyonlarca Filistinli Müslüman, Siyonistlerin Filistin topraklarında dayattığı sistematik ayrımcılığı da tahammül etmeye çalışıyor.
Filistinli Müslümanlar mübarek Ramazan ayında zamanını ister evde ister camide olsun namaz, ibadetine ayırıyor. Maalesef Filistinli Müslümanlar Beytülmukaddes'in eski semtine geçmek ve Mescid-i Aksa'da namaz kılmak için Siyonist rejimden izin almaları gerekiyor. Mescid-i Aksa Müslümanların ilk kıblesidir. Fakat Filistinli Müslümanlar özgürce bu mekana gidip ibadet edemiyor. Aslında bu yasak dünyanın tüm Müslümanlar için geçerlidir. Bu camide ibadet etmek için Siyonistlerin kurduğu kontrol noktalarında saatlerce sıra beklemek gerekiyor.
Filistinli Müslümanlara göre mübarek Ramazan ayı yılda bir kez açan ve kokusu bir yıl devam eden nadide bir çiçek gibidir. Ve bu yüzden Ramazan günlerinin kıymetini bilmek gerekir. Buna göre Filistin'de hayat tarzı bu ayda bayağı değişiyor. Ramazan günlerinde mesai saati kısalıyor ve devlet memurlarına dinlenmek üzere birkaç saat tahsis ediliyor. Bu ayda bazıları evini hilal ile süslüyor, sokakları ışıklandırıyor.
Eskiden Gazze kentinde çocuklar renkli fenerleri yakarak Ramazan ayını kutlamak üzere ebeveynlerinden oyuncaklar ve hediyeler alırdı. Ancak şimdi aşırı yoksulluk yüzünden birçok aile bunu artık yapamıyor. Yine eskiden Filistinli Müslüman aileler mübarek Ramazan ayında ihtiyaç sahibi insanlara sadaka verirdi ama şimdi birçokları hatta kendi temel ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor.
Filistin'de de maşaratiler insanları sahura uyandırıyor. Maşaratiler Filistin sokaklarını dolaşmak ve davul çalmak ve manilerle özel şiirler okumakla Müslümanları sahura uyandırıyor. Bu gelenek hala Filistin'de devam ediyor. Maşaratiler uyanın sahar vakti diye sesleniyorlar.
İftar vakti top atışı da Filistin'de yaygın olan geleneklerden biri olmuştur. Beytülmukaddes halkı yüzyıllardır mübarek Ramazan ayında top sesiyle iftarını açıyor. Öyle ki bu gelenek adeta bu kentin kültürel mirasına dönüşmüştür. Beytülmukaddes kentinde İslami mezarlıkta kurulan birkaç top bu görevi yürütüyor. Bazı kentlerde ise zamur iftarı adıyla anılan camilerde kurulu bir sistem kullanılıyor. Zamur iftarı aslında bir nevi siren sesidir ve Müslümanlar bu sesi duyarak iftar vaktinin geldiğini anlıyor.
Filistinli Müslümanların en güzel geleneklerinden biri ise ailevi iftar sofralarıdır. Bu gelenekte torundan dedeye herkes iftar sofrasında bir araya gelir. Filistinli aileler genellikle az gelirli ama kalabalık ailelerdir. Filistinli kadınlar ise her zaman iftar sofrası için en güzel yemekleri tedarik görüyor.
Batı Şeria bölgesinde yer alan Nablus, 35 bin nüfusu ile Filistinlerin en önemli kentlerinden biri sayılır. Bu kentte yaşayan Filistinli Müslümanlar da Ramazan havasına giriyor. Nablus'un çerezleri, turşuları, tatlıları ve özel böreği dünyada rakipsizdir.
Gazze Şeridi ise diğer Filistinli bölgedir. Eskiden bu bölgede Ramazan ayı büyük coşku ile geçerdi ama şimdi yöre halkı sürekli elektrik kesintisinden acı çekiyor ve bu yüzden iftar vaktini deniz kenarına geçirmeyi tercih ediyor. Filistin'de Ramazan ayında cömertlikler, iyi niyetler ve dostluklar daha da pekişiyor. İnsanlar birbirine yardım ediyor.
Filistin halkı iftarını hurma ile açıyor. Ardından mercimek çorbası veya bulgur çorbası geliyor ve daha sonra esas yemek olan pilav ve et tüketiliyor. Ancak buna karşın bunca yemeğin ardından mutlaka tatlı da tüketiliyor. Filistinlerin sevdiği tatlı ise kadayıftır. İçi ceviz ve bol tarçınla doldurulan bu tatlı sadece Ramazan ayında yapılıyor ve buna göre Filistinli Hristiyanlar da Ramazan ayında bu tatlıdan tadıyor. Bu arada Filistin'i başka İslam ülkelerinden farklı kılan en önemli özelliği iftar için hazırladıkları özel ekmeklerdir.
Filistinli Müslümanlar mübarek Ramazan ayına özel çok çeşitli yemekleri yaparlar ve bu yemeklerin bazıları Filistinli çeşitli yörelere özeldir. Gazze şeridinde genellikle samagiye ve meftul adında yemekler tüketilirken Batı şeriada en çok mashan ve mansaf adında yemekler tüketilir. Yine tatlı çeşitleri de çok tüketilen bir besin maddesidir. Künefe ise Filistin'de Nablus kentinin simgesi haline gelen bir tatlıdır. Filistin halkı yine meşrubat olarak harap, kamereddin, kırmızı çay ve ekşi çay gibi içecekleri tüketir.
Ancak tüm bu geleneklere rağmen Filistin halkının hep acı duyduğu konu özgürlükleridir. Filistin halkı Siyonistlerin işgali yüzünden çok zor durumda yaşıyor. Filistin halkı iftarı aileleriyle birlikte geçirmek istiyor ancak birçok durumda Siyonistlerin sıkı güvenlik tedbirleri yüzünden evlerine zamanında ulaşıp iftarda aileleriyle birlikte olamıyor.
Dünya Kudüs günü Filistin'de de her yıl mübarek Ramazan ayının son cuma günü düzenlenen yürüyüşlerle kutlanan bir gündür. Bilindiği üzere İmam Hümeyni, Kameri 13 Ramazan 1399 tarihinde İran ve dünya Müslümanlarına hitaben yayımladığı mesajında mübarek Ramazan ayının son cuma gününü Dünya Kudüs Günü ilan etti ve Müslüman milletlerden ve devletlerden İsrail ve Hamillerin elini Filistin üzerinden kesmek için birlik olmalarını istedi. İmam Hümeyni mesajında şöyle dedi: Kudüs günü sadece Filistin'e özel bir gün değildir. Bugün İslam günüdür, İslami hükümet günüdür. İslam Cumhuriyeti bayrağı tüm ülkelerde dalgalanması gereken gündür. Bugün süper güçlere artık İslam ülkelerinde ilerleyemeyeceklerini anlatma günüdür. Ben Kudüs gününü İslam günü, Resulullah günü bilirim ve hepimiz bu günde donanmalıyız.
İmam Hümeyni'nin bu mesajı üzerine şimdi her yıl Türkiye, Endonezya, Bahreyn, Lübnan, Pakistan ve hatta Müslüman olmayan Amerika ve İngiltere gibi ülkelerde Müslümanlar düzenledikleri yürüyüşlerle ve çeşitli etkinliklerle Filistin milletine destek veriyorlar. Filistin milleti de bugün de bir Ramazan ayını Siyonistlerin işgali ve yağması ve güvenlik tedbirleri olmaksızın geçirmeyi arzu ediyor.
Filistinli Müslümanlar Ramazan bayramını da işgal altında ve tüm zorluklara rağmen büyük coşku ile kutluyor. Filistinli kadınlar evde tatlılar yapıyor ve insanlar toplu halde mezarları ziyaret ederek geçmişleri için Fatiha ve Kur'an-ı Kerim okuyor. Filistin'de Ramazan bayramı 6 gün resmi tatildir. Bugünün en güzel anı Mescid-i Aksa avlusunda bayram namazına katılmaktır. Biz de umarız pek yakında hep birlikte Ramazan bayramı namazını bu kutsal camide kılar ve bayramı kutlarız.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan'ın İslam ülkelerinde nasıl karşılandığını ve hangi merasimlerin yerine getirildiğini ele aldığımız dizi sohbetimizin 23. bölümünün sonuna geldik.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın doğa harikaları.
İran topraklarındaki doğal cazibeler ve bakir bölgeler, dünyada birçok insan için bilinmeyen gizemler ve çekici yönlere sahiptir.
İran'ın kuzeyinde ve güneyinde olan deniz kıyılarından, kuzeyde yemyeşil ormanlarından, batıdaki dağları ve hatta orta kesimlerindeki kuru çöllerine kadar birçok hayret verici doğal güzellikler ve manzaralar insanı büyülüyor.
İran doğasının en güzel manzaralarından biri ülkenin kuzeyinde ve Hazar Denizi'nin güney kıyısında olan Gilan eyaletinde bulunuyor. Buranın doğal güzelliği tıpkı bir cennet gibi insanı kendine hayran bırakıyor. Bölgede dağların kalbinden akan şelale ise canlı ve coşkulu sesiyle ziyaretçilere doğanın en güzel müziğini doğanın şefliğinde sunarak kulakları okşuyor. Latun Şelalesi, İran'ın en uzun ve dünyanın uzun şelalelerinden biri olarak her yıl yerli ve yabancı birçok turistin bölgeye akın etmesine sebep oluyor. Japonya, Güney Kore, Çin, Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan, Fransa, İtalya ve İspanya'dan turistlerin Latun Şelalesi'ni ziyarete gelmesi bu nimetin ender olduğunu gösteriyor.
Latun Şelalesi İran'ın kuzeyinde ve Gilan eyaletinin batısında Asra sınır kentinin dağlarında Kute Kume kasabasından 6 kilometre mesafede bulunuyor. 3,5 saat süren yol boyunca yükseklik ise 750 metre artıyor. Yıl boyunca ve dört mevsim akan Latun şelalesi dünyanın ilk 30 uzun şelaleleri arasında yer alıyor. Şelalenin ana kaynak suyu ve tepesi 105 metre yükseklikte ve 5 metre enindedir. Ana şelaleye ilaveten 10 metre mesafesinde ve 65 metre yükseklikte daha geniş bir ene sahip başka bir şelale de bulunuyor.
Büyük Latun şelalesinin üst kesiminde her biri 10 metrelik 3 şelaleli 3 büyük doğal havuz bulunuyor. Ve bu da Latun bölgesinin kendine has ve eşsiz manzaralarından biridir. Latun şelalesi üstünde bir de aynı adı taşıyan bir kale var. Abbasiler halifeliğine karşı mücadele eden Hürremiye hareketinin önderliğini yapan Babak Hürrem dine ait olduğu ve Espine Kalesi olarak bilinen kalenin rakımı 2005 metredir.
500 metre mesafeden görülebilen Latun şelalesi Espinas Dağı'nın doğusundan kaynaklanıyor ve 17 kilometre uzunluğunda olan ve yine Espinas Dağı'ndan kaynaklanan Londville nehrine akarak yüksek bir eğilimle Kute Kume kasabasına doğru yol alıyor ve en son Hazar Denizi'ne akarak heyecanlı yolculuğun sonunda huzura kavuşur. Çeşitli mevsimlerdeki yağışlara göre su miktarı değişse de Latun şelalesi hiçbir zaman kurumuyor ve her zaman akıyor.
Şelalenin yanı başında yoğun ve bakir bir ormanın 9 ay boyunca yeşilliği ile manzaraya güzellik katması bölgenin diğer cazip manzarasıdır. Ormanda ayva, kayısı, armut, ceviz ve yaban elmaya ilaveten kirpi, inek, at ve yaban domuzu gibi hayvanlar bölgenin doğallığını koruyor.
Latun şelalesine gitmek için yaklaşık 4 saatlik yaya olarak neredeyse 750 metreye kadar yükseklikte yukarıya doğru yürümek gerekiyor. Yolun başında eski Asiv Şevan köyü vardır. Taleş dilinde Asiv, değirmen ve Şevan ise nehir kenarı demektir. Köye Asiv Şevan demesinin sebebi burada 300 senelik eski bir değirmenin bulunmasıdır. Gerçi günümüzde köy metruk görünüyor fakat uzun yıllar boyunca burada birçok insan yaşıyormuş.
Yolun devamında ise birçok dere, çay ve ırmak, serin ve içilebilen akarsulardan geçilir. Yolun bir kısmında ırmakların suyu az olsa onların içinden geçilerek kestirmeden gidilebilir. Aksi halde orman yoluna devam etmek gerekiyor. Fakat en iyisi yerli rehberlerden yardım almaktır. Zira yolun sonunda çok tehlikeli bir uçurum bulunuyor.
Ormanlık macera yollarını istemeyenlere daha farklı bir yoldan bu güzel şelaleye ulaşabilir. Bunun için sadece Erdebil kentinden yola koyularak 35 kilometre doğuya doğru yol almak gerekiyor. Burada Suha köyü ardından Gilan ormanlıklarından başladığı Suha gölüne ulaşılır. Suha Gölü'nün mavili Gilan ormanlarından yeşilliği ile birleşmesi adeta nefesleri kesen güzel bir manzara ziyafetini turistlere sunuyor. Bu manzaranın güzelliğine daha da güzellik katan ise atların taylları ile birlikte koşuşturmaları gibi çeşitli hayvanların yavruları ile oynamalarıdır.
Tabii ki bu yemyeşil bölgede hayvanların serbestçe ve özgürce dolaşmaları buraya gelen herkes için unutulmaz anlar yaşatıyor. Buradan başlayan yol uzun olsa da birçok güzelliği nedeniyle insan kendini yorgun hissetmiyor. Üstelik bahar aylarında gölün güzelliği, çevresinde yeşeren papatyalar ve gelinciklerle daha da artıyor.
Tun şelalesine ulaşmak için hangi yol seçilirse seçilsin, yılın tüm aylarında bölgenin kendine has güzelliği birçok doğa hayranını bölgeye çekmeyi başarıyor. Fakat ortamın nemli ve rutubetli olması, ayrıca yaya olarak kat edilmesi gereken yolun uzunluğu nedeniyle havaların daha ılıman olmasını beklemek daha iyi olur. Bu yüzden de bu güzel doğa harikasını görmek için en iyi dönem baharın başlarıdır. Bu zamanda havanın nem oranı daha az, hava daha ılıman ve uzun bir yürüyüş için daha uygundur. Fakat kış aylarında kar yağışı ve havanın soğuk olması nedeniyle bölgeye gidilmesi pek tavsiye edilmiyor. Tabii ki her doğa gezisi gibi Latun Şelalesi'ne gitmek için de uygun ayakkabı ve gerektiği kıyafetler almak gerekiyor. Zira yaklaşık 8 saatlik bir orman ve dağ yürüyüşü yapılacaktır. Bu yüzden şapka, güneş gözlüğü, güneş kremi, küçük bir ilk yardım çantası, su ve hafif yiyecek yanınıza almayı unutmayın.
4 mevsimlik Latun Şelalesi de İran'ın diğer birçok doğa harikasının yanında İran Ulusal Doğa Eserleri listesine 2019 yılında katıldı. Latun Şelalesi'ni görmeye gidenler geceyi bölgede kalmak isterlerse Kutekume köyüne dönmeleri gerekir veya şelale yakınlarında kamp kurabilirler. Fakat otelde kalmayı tercih edenler de şelaleye en yakın kentler yani Taleş veya Astara'ya gitmeleri gerekir. Bir de Latun Şelalesi İran'ın sınır kenti Astara'ya 15 kilometre mesafede olduğundan burada da sahil pazarlarını gezmenizi tavsiye edebiliriz.
Muhterem dinleyiciler, sohbetimizde bizlere eşlik ettiğinizden dolayı teşekkür ederek sizlere en uygun zamanda İran'ın doğa harikalarını ziyarete davet ederken hepinizi bir sonraki sohbete kadar Allah'a emanet ediyoruz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Enerji hatları, ekonomi ve siyaset.
Kıymetli dinleyicilerimiz, Enerji Hatları, Ekonomi ve Siyaset adlı seri sohbetimizin 14. bölümüyle beraberiz.
Bu bölümde Avrupa'nın enerji olan bakışı ve İran'ın Avrupa enerjisinin temini alanındaki potansiyel rolünü ele alacağız.
Enerji siyaseti Avrupa Birliği dış siyasetinin göbeğinde yer alıyor. Geçmişten beri enerji meselesi Avrupa'da hep uluslar ötesi bir mesele ve sorun olmuştur. Genellikle de bu kıtanın Rusya gibi enerji teminatçısı komşular ile stratejik ilişkilerini yönlendirmiş ve kimi zaman da bu ilişkileri sıkıntıya sokmuştur. Bu yüzden Avrupalılar Rusya enerjisine bağlılıklarını azaltmak için büyük çaba göstermiştir.
Bu alanda Avrupa eksen siyaset olarak kolektif enerji güvenliğini ele almıştır. Bu bağlamda da enerji temini kaynaklarını çeşitlendirmek ve de enerji temini koridorlarını arttırmak istemiştir. Bu doğrultuda Şubat 2015'te Avrupa Komisyonu sürdürülebilir enerji sisteminin kurulması amacıyla Avrupa Enerji Birliği'ni kurdu. Bu bağlamda enerji alanında rekabet ortamı daha güvenli ve iklimsel değişikliklere karşı daha esnek ortam yaratmaya çalışıldı. Stratejik belgenin en önemli maddelerinden biri de enerji güvenliği, kenetlenme ve enerji temin eden ülkeler için karşılıklı güven ortamının sağlanması, özellikle de doğal gazın teminine odaklanması ile ilgiliydi.
Bu hedefler ve münhazalar çerçevesinde Avrupa Birliği ve Büyük Avrupalı Petrol Şirketleri, TAP ve TANAP gibi iki büyük projeye dahil oldular. Ukrayna krizi ve Avrupa Birliği ile Rusya arasındaki ihtilafların şiddetlenmesi de bu hususu daha da körükledi. Avrupalı ülkelerde enerji temini kaynaklarını çeşitlendirmek için daha kararlı hale geldiler. Onlar Avrupa'nın geleneksel olarak Rusya'nın doğal gazına bağlılığını azaltmak istediler. Böyle bir ortamda Azerbaycan Cumhuriyeti doğal gazının Avrupa'ya taşınması biraz olsa Avrupa'nın Rusya'nın Gazprom şirketine olan bağımlılığını azalttı. Bilindiği üzere Rusya Avrupa'nın doğal gazının dörtte birini karşılamaktadır.
Avrupa Kalkınma Bankası ise TANAP projesinin uygulanması için 1 milyon euro kadar kredi ayırdı. İngiltere dönem Enerji Bakanı Michael Fallon ise Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ziyareti sırasında Trans-Hazar doğalgaz projesine destek vererek Rusya tehditleriyle mücadele etmeye de vurgu yaptı. Avrupa Birliği dönem Enerji Komiseri Günther Oettinger ise Bakü'de düzenlenen Şahdeniz 2 projesine yatırım yapma nihai toplantısında yaptığı konuşmada TAP ve TANAP projeleri hakkında şöyle bir açıklamada bulundu. Bu sözleşme Avrupa'nın enerji kaynaklarını çeşitlendirme yolunu açacaktır. Avrupa bu projeyi Güney Kafkasya doğalgaz boru hattı ve de TANAP doğalgaz boru hattının inşası projelerinde memnuniyetle karşılamaktadır.
Avrupa Birliği'nin TAP ve TANAP projelerini siyasi ve iktisadi olarak desteklemesine rağmen Avrupa'nın bu doğrultudaki hedeflerinin gerçekleştirilmesi için birçok sorun ve sıkıntı söz konusu. Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Rusya ile sorunları yüzünden enerji sıkıntısı çeken Doğu Avrupa'nın bile bu alandaki ihtiyaçlarını karşılayamamasıdır. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin doğal gazının 10 milyar metreküplük doğal gaz üretimi arttırması sırf Yunanistan ve İtalya'ya gidecektir. Gerçekte Azerbaycan Cumhuriyeti'nin doğal gaz kaynaklarının geliştirilmesi Türkiye tarafından emilecek ve Avrupa pazarı pek bu artıştan yararlanmayacaktır. Buna ilaveten zaten Azerbaycan Cumhuriyeti'nin doğal gaz kapasitesi son yıllarda hep abartılmıştır.
Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ilaveten Türkiye ve Avrupa Birliği de TAP ve TANAP'ta katkısı bulunan ülkelerdir. Bunların yanı sıra bu projelerin dışında tutulan ancak bu projeler bağlamında özel çıkarlar ve mülahazalara sahip olan ülkeler de vardır. Tabii bu ülkelerin TAP ve TANAP projelerine daha sonra katılmaları ihtimali de vardır. Bu ülkelerden biri de İran İslam Cumhuriyeti'dir. İran, dünyada kesin doğalgaz rezervleri açısından 33.8 trilyon metreküp yani dünya rezervlerinin %18.2'sini tek başına sahiptir. Buna ilaveten uygun coğrafi konumu ve gerekli teknik ve ekonomik altyapıya sahip olmak da İran'ı bölgesel düzeyde enerji aktarım alanında belirgin bir konuma taşımıştır. Buna rağmen Batı dünyasının özellikle de Amerika'nın İran'ın bağımsız siyasetlerine yönelik düşmanlığı, İran'ın Washington'un boru hatları siyaseti çerçevesinde enerji projelerinden uzaklaştırılmasına yol açtı. Tabii bu siyaset önemli projelerde daha az ekonomik olan ve çok masraflı olan alternatif koridorların seçilmesine yol açtı.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Türkiye'ye giden doğalgaz boru hattı Naboko, Avusturya, Almanya, Macaristan, Romanya gibi ülkelerinde büyük ortak projesi sayılır. Nihayetinde bu proje İran doğalgazının yaptırımlara maruz kalmasıyla yenilgiye uğradı. Uzmanlar ise bu doğalgaz projelerinin yenilgisinin asıl nedeni Amerika ve Avrupa hükümetlerinin Azerbaycan Cumhuriyeti doğalgazını Rusya doğalgazı alternatifi olmaya yönelik ısrarı olarak görüyorlar. Buna rağmen Azerbaycan Cumhuriyeti uzun vadeli olarak Avrupa Birliği'nin ve genel olarak Avrupa kıtasının ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli rezervlere bile sahip değildir. Nabucco projesinde Azerbaycan Cumhuriyeti makamları Amerika ve kimi Avrupa ülkelerinde ısrarıyla Türkmenistan'a işbirliği çağrısında bulundu.
Türkmenistan ise Azerbaycan Cumhuriyeti'ne doğal gazını taşımak için ya İran topraklarından geçmeli ya da Hazar Denizi tabanında yeni boru hattı inşa etmelidir. Buna paralel olarak Amerika ve Avrupa devletleri yaptırımlar dolayısıyla İran üzerinden doğal gaz boru hattı inşasına karşı çıkmaları kesindir. Hazar Denizi tabanında boru hatlarının döşenmesi de Hazar Denizi kıyı ülkelerinin bu denizin hukuki rejimi çerçevesinde onayına bağlıdır. Böylece böyle bir onay gelmezse bu projede yasa dışı sayılacaktır.
İran İslam Cumhuriyeti kesin 33 trilyon metreküplük doğalgaz rezervi ile Avrupa Birliği'nin uzun süreli ihtiyaçlarını karşılama kapasitesine sahiptir. Bu yüzden 2015'ten beri birçok Avrupa ülkesi de İran'ın Nabucco projesine katılmasını, TANAP ve TAP'a katılmasını istemişlerdir. Örneğin Trans Anadolu Boru Hattı projesinin genel müdürü Saltuk Düzyol, 12 Ekim 2016'da düzenlenen 23. Uluslararası Enerji Kongresi'nde şöyle bir açıklama yapmıştır. TANAP boru hattı diğer doğal gaz tedarikçi ülkeleri içinde kullanılabilir. Türkmenistan, İran ve diğer Doğu Akdeniz ülkeleri de doğal gazlarını bu yoldan Türkiye üzerinden Avrupa'ya gönderebilirler. İran İslam Cumhuriyeti son dönemde enerji kaynakları için yeni pazarlar arayışı içerisine girmiştir. Bu koridor ise İran doğal gazı için de bir fırsat sayılır.
Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Petrol Şirketi SOKAR, Revnak Abdullayev ise İran'ın bölgesel enerji aktarım projeleri çerçevesindeki katılımını sağlamak için Temmuz 2015'te Tahran'a ziyarette bulundu ve İran Petrol Bakanı Bijan Namdar Zangani ile görüştü. Azerbaycan Cumhuriyeti Dönem Enerji Bakanı Natık Aliyev, Hazar Doğal Gaz ve Petrol Konferansındaki konuşmasında da şöyle bir vurguda bulundu. İran zengin enerji kaynaklarından dolayı TANAP projesine katılmalıdır.
Azeri siyasi analist Elman Nasirov İran'ın katılımıyla ilgili şöyle diyor. Avrupa enerjisini tedarik edip Rusya'ya bağımlılığını sonlandırmak için sırf Azerbaycan Cumhuriyeti ile değil Türkmenistan ve İran ile de işbirliği yapmak istiyor. İran İslam Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu Ortak Sekreterliği Başkanı Mehdi Heşmeti ise şöyle diyor. Trans Adriyatik Boru Hattı ve TAP İran doğalgazının Avrupa'ya ihracatı için güvenli bir koridor sayılabilir. İran diğer ülkelerin doğalgaz ihtiyaçlarını tedarik etmek için farklı yolları incelemektedir. Trans Adriyatik Boru Hattı da bu koridorlardan biridir.
Hali hazırda İran'ın Niko şirketi Azerbaycan Cumhuriyeti Şahdeniz projesinde payı bulunmaktadır. Şimdi de İran'ın bu doğalgaz sahasının ikinci etabının geliştirilmesi hususunda payını arttırmak istediği şeklinde sözlerde söz konusudur. Enerji taşıma boru hatlarının inşasında belirleyici ilkenin ihracat için yeterli rezervler olduğunu unutmamak gerekir. İran İslam Cumhuriyeti yaptırımlara rağmen petrol ve doğalgaz üretimini arttırmak için gereken altyapıya sahiptir. Buna esasen Tahran, Avrupa'ya doğalgaz ihracatçı ülkelerden biri olabilir. Özellikle de doğalgaz hatlarının inşasının uzun zaman sürmesi ve altyapının da buna paralel olarak geliştirilmesi bu hususu daha da önemli konuma getirmektedir.
Değerli dinleyicilerimiz, Enerji Hatları Ekonomi ve Siyaset isimli dizi sohbetimizin 14. bölümünün sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.